Ayrım 32, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 295. Dördüncü İvan veya Korkunç İvan, 1533-1584. Mutlak krallık düşüncesini Rusya'ya yerleştiren İvan, Hristiyan mistisizmine zıt bir dünya görüşünü dile getirmektedir. İktidar ve din. İktidara karşı gelen Tanrı'ya da karşı gelir. Tanrı'ya karşı gelense kafirdir. Bu da günahların en büyüğüdür. Bu sözler bütün iktidarlar için doğrudur. Kan ve savaşla elde edilenler için bile. Bir hükümdar ne asıp kesmeli ne de susup oturmalı. Devleti bir rahip yönetti mi o devlet çöker. Kendi ruhunu kurtarmak başka şey, başkasının bedeni ve ruhuyla kaygılanmak başka şeydir. Keşiş, papaz, rahip gücü başka şeydir, imparatorluk asası başka şeydir. İmparatorluk gücünün korkutmaya, yasaklar koymaya, zor kullanmaya ve azılı suçluları en ağır cezalara çarptırmaya hakkı vardır. Onun için ermişlik, keşişlik ve papazlıkla krallık arasındaki ayrılığı görmeye çalış. Bir yanağına tokat yiyince ötekini uzatmak krala yakışır mı? Büyük Petro 1672-1725. Rusya'yı önce batılılaştıran, sonra dünya egemeni yapmaya çalışan bu imparatorun aşağıdaki vasiyetnamesi siyaset tarihinin önemli metinlerindendir. Bu metin Türkiye'yi de çok yakından ilgilendirmektedir. Avrupa'ya boyun eğdirme planı. 1. Askerin hep atılgan ve tetikte olmasını sağlamak için Rus ulusunu sürekli bir savaş halinde tutmak, devletin hazinesi gerektirmedikçe askeri dinlendirmemek, orduları yeniden kurmak ve saldırı için en iyi zamanları seçmek. Böylece Rusya'nın büyümesi ve durmadan kalkınması için barışı savaşın, savaşı barışın yararına kullanmak. 2. Bütün yollara başvurarak Avrupa'nın en bilgili uluslarından savaş sırasında komutanlar, barış sırasında bilginler getirerek Rus ulusunu kendi üstünlüklerinden hiçbir şey yitirmeden başka ulusların değerlerinden yararlandırmak. 3. Avrupa'nın her çeşit işlerine ve çatışmalarına her fırsatta karışmak, özellikle de bize daha yakın olduğu ve bizi doğrudan doğruya ilgilendirdiği için Almanya'dakilere. 4. Polonya'yı ikiye bölüp orada sürekli karışıklıkları ve kıskançlıkları sürdürmek, güçleri altınla elde etmek, diyet meclislerini etkilemek, kralların seçiminde etkin olmak için bu meclisleri parayla kazanmak, bizden yana olanları yükseltmek ve korumak, Rus ordularını Polonya'ya sokmak ve iyice yerleşeceğimiz güne kadar orduları geri çekmemek. Komşu devletler güçlük çıkarırlarsa memleketi parçalayıp bu komşuları geçici olarak susturmak ve verileni geri almak fırsatını kollamak. 5. İsveç'ten neyi alabilirsek almak, bize saldırması için gerekeni yapıp onu boyunduruk altına almak fırsatını yaratmak. Bunun için İsveç'in Danimarka'dan, Danimarka'nın da İsveç'ten ayrılmasını sağlayıp aralarındaki rekabeti özenle sürdürmek. 6. Rus prenslerini Alman prensesleriyle evlendirip aile bağlarını arttırmak, çıkar ortaklığını sağlamak ve etkimizi arttırarak Almanya'yı kendiliğinden davamıza kazanmak. 7. Ticaret antlaşmalarını en çok İngiltere ile yapmak. Çünkü İngiliz deniz gücü bize muhtaçtır. Biz de kendi deniz gücümüzü geliştirmek için belki en çok ondan yararlanabiliriz. Orman ürünlerimize ve başka ürünlerimize karşı İngiliz altınını almak, onların tüccarları ve denizcileri ile bizimkiler arasında sürekli ilişkiler kurup, bizimkilerin ticaret ve denizcilik alanında yetişmelerini sağlamak. 8. Durmadan kuzeye doğru Baltık boyunca ve güneye doğru Karadeniz boyunca yayılıp genişlemek. 9. İstanbul'a ve Hindistan'a mümkün olduğu kadar yaklaşmak, oralarda egemenlik kuracak olan dünyanın gerçek egemeni olacaktır. Onun için hiç ara vermeden bazen Türklere, bazen de İran'a karşı savaş açmak, Karadeniz'de tersaneler kurmak, yavaş yavaş bu denizi bir yandan da Baltık denizine elde etmek. Bu projenin başarıya ulaşması için ikisinin birden elde edilmesi gereklidir. İran'ın çöküşünü hızlandırmak, Basra Körfezi'ne kadar uzanmak, mümkün olursa Suriye yoluyla eski Doğu ticaretini yeniden kurmak ve dünyanın ambarı olan Hindistan'a kadar ilerlemek. Oraya varınca İngiltere'nin altınından vazgeçebiliriz. 10. Avusturya ile birleşme yolları aramak ve bu birleşmeyi sürdürmek. Almanya Krallığı'na göz komasını destekler görünmek ve el altından hükümdarların ona karşı kıskançlığını körüklemek. Bütün memleketlerin Rusya'dan yardım istemelerini sağlamaya çalışmak ve her memleketin bir çeşit koruyuculuğunu yapıp ileride buyruğumuza girmesine sağlamak. 11. Avusturya'yı Türkleri Avrupa'dan atmaya heveslendirmek, İstanbul'u alacağımız sırada kıskançlığını gidermek, bunun için ya eski Avrupa devletlerinin ona karşı savaş açmalarını sağlamak ya da ona sonradan geri alacağımız bir fetih payı vermek. 12. Macaristan'da, Türkiye'de, Güney Polonya'da mezhep ayrılıkları içinde dağınık olarak yaşayan Yunanlıların bize bağlanıp birleşmelerini sağlamak ve önceden bir çeşit krallık ya da kilise üstünlüğüyle şimdiden evrensel egemenliği kurmak. Böylelikle düşmanlarımız arasında birçok dostlarımız olacaktır. 13. İsveç parçalanınca, İran yenilince, Polonya boyunduruk altına alınınca, Türkiye fethedilince, ordularımız birleşince, Karadeniz ve Baltık Denizi savaş gemilerimizin bekçiliği altına girince, ayrı ayrı ve çok gizli olarak önce Versay Sarayı'na, sonra Viyana Sarayı'na dünya imparatorluğunu paylaşma teklifinde bulunmak. Bunlardan biri teklifi kabul ederse, ki ister istemez edecektir, tutkularını ve gururlarını okşayarak birini ötekine ezdirmek, sonra ayakta kalana yüklenmek. Bu son savaşı Rusya'nın kazanacağı su götürmez. Çünkü o zamana kadar Rusya Büyük Doğu'yu ve Avrupa'nın büyük bölümünü eline geçirmiş olacaktır. 14. Fransa'da, Avusturya'da Rusya'nın teklifini reddederse, ki edemez, onları birbirine saldırtmak ve birbirine yıpratmak gerekecektir. O zaman en elverişli anı kollayıp Rusya bütün ordularını önce Almanya'nın üstüne yollayacak, bu arada iki büyük deniz filosu, biri Azak Denizi'nden, öbürü Arkhangelsk Limanı'ndan kalkarak Asya'dan toplanmış savaşçı sürüleriyle yüklü olarak sefere çıkacak, Karadeniz ve Baltık Denizi filolarına katılacaktır. Akdeniz'de ve okyanusta ilerleyecek olan bu filolar bir yandan Fransa'nın, öbür yandan Almanya'nın üstüne sel gibi akacak. Bu iki memleket yenilince Avrupa'nın geri kalan kısmı kolumuzu kaldırmadan kolayca buyruğumuz altına girecektir. İşte Avrupa böyle elde edilebilir ve edilmelidir. Montesquieu 1689-1755. Locke'den sonra güçlerin ayrılığı ilkesini vurgulayan bu Fransız düşünürü, Yasaların Ruhu adlı eseriyle yasaların göreceli olduğunu vurgulamıştır. Demokrasinin ilkesi. Krallık ya da zorbalık yönetiminin ayakta durması için dürüst olması pek gerekli değildir. Birinde yasa gücünün, ötekinde kol gücünün hep ayakta durması her şeyi yoluna koyabilir. Ama bir halk devletinde, demokraside bir başka gücün daha bulunması gerekir ki o da doğruluktur. Bu söylediğim bütün tarihin doğruladığı bir şeydir ve dünyanın özüne de uygundur. Çünkü krallık düzeninde yasaları uygulayan kişi kendini yasaların üstünde gördüğü için halk devletindeki kadar dürüst olmak zorunda değildir. Halk devletinde ise yasaları uygulayan da onların ağırlığı, sorumluluğu altındadır. Kral, bakanların kötülüğü ya kendisinin gevşekliği yüzünden yasaları uygulamaz olursa bu derde kolayca deva bulabilir. Bakanlarını değiştirir ya da kendisine çeki düzen verebilir. Ama bir halk devletinde yasalar yürümez oldu mu, bu cumhuriyetin bozulmuş olduğunu kesinlikle belirtir ve o zaman devlet yok olmuş demektir. Geçen 100 yılda İngilizlerin memleketlerinde demokrasiyi kurma yolunda harcadıkları boşuna çabalar görülecek şeydi. İşleri yürütenler hiç de dürüst olmadığı, aralarındaki en atılgan kişinin, Cromwell'in başarısı hırslarını kamçıladığı, herkes birbirini alt etmeye çalıştığı için hükümet durmadan değişiyordu. Şaşkın halk demokrasiyi arıyor ve hiçbir yerde bulamıyordu. Birçok olaylar, çatışmalar ve sarsıntılardan sonra kötüleyip attıkları yönetim biçimine dönmek zorunda kaldılar. Sulla Roma'ya özgürlük vermek istediği zaman Roma onu alamadı. Çünkü artık pek cılız erdemi kalmıştı ve bu erdem gittikçe azaldığı için Sezar, Tiberius, Gaius, Claudius, Neron, Domitianus'tan sonra Roma uyanacağı yerde gittikçe köleleşti. Zorbaları devirdikçe devirdiler ama zorbalığı ortadan kaldıramadılar. Halk devleti içinde yaşayan Yunan politikacıları dayanak olarak erdemlerinden başka bir güç bilmiyorlardı. Bugünün politikacıları bize yalnız üretimden, ticaretten, para işlerinden, zenginlikten hatta lüksten söz ediyorlar. Doğruluk ortadan kalktı mı yükselme tutkusu bazı yüreklerde yer bulabilir. Cimrilik ise bütün yürekleri sarar, istekler konu değiştirir. Dün söylenen bugün söylenmez olur. Yasalar içinde özgürken yasalara karşı özgür olmak istenir. Her yurttaş sahibinin evinden kaçmış bir köle gibidir. Ahlak öğüdü baskı, kural boyunduruk olur. Dikkatin yerini korku alır. Eskiden herkesin malı kamunun hazinesi iken şimdi kamunun hazinesi şunun bunun malı olur. Bu durumda cumhuriyet artık cansız bir bedendir ve artık güçlü olan kendisi değil birkaç yurttaştır ve herkes kendi çıkarının peşindedir. Voltaire 1694-1778. Rousseau ve Montesquieu ile birlikte Fransız aydınlanmacı düşüncesinin en önemli isimlerindendir. Softalığı, zorbalığı ve hoşgörüsüzlüğü şiddetle eleştirmiştir. Üç hükümet biçimi. Gelelim konumuza. Açıkça söyleyelim ki ben demokratik yönetimle bağdaşabilirim. Halk yönetiminden yana olan birisine bir filozof şunu söylemiş. Sen bu yönetimi önce evinde bir dene, hemen pişman olursun. Bence bu filozof haksız. İzin verirse bir ev ile bir şehrin apayrı şeyler olduğunu söyleyeyim. Evim benimdir, çocuklarım benimdir, parayla tuttuğum uşaklar benimdir. Ama yurttaşlarıma ne hakla benim diyebilirim? Bir memlekette malı mülkü olanların hepsi o memleketteki düzenin sürdürülmesinde eşit haklara sahiptir. Özgür insanların kendi yaşamlarını düzenleyen yasaları evlerini yapar gibi yapmaları hoşuma gider. Evimi yapmaya yardım eden duvarcımın, dülgerimin, demircimin, komşum çiftçinin ve dostum yapımcının kendi meslekleri üstüne çıkmaları ve kamu yararına en saygısız bir Türk çavuşundan daha iyi bilmeleri hoşuma gider. Bir demokraside hiçbir çiftçi, hiçbir işçi hor görülmekten korkmaz. Hiçbiri hakkını ararken dayak yiyen şapkacının durumuna düşmez. Bir şapkacı senato üyesi bir dukaya yaptığı şapkaların parasını almak için başvurur. Duka sorar, dostum getirdiğiniz şeylere karşılık size hiçbir şey vermediler mi? Af buyurun efendimiz verdiler, Kahya efendimizden bir tokat yedim. Tanımadığınız bir insana değerini ve nedenini ve hatta varlığını bile bilmediğiniz bir vergiyi ödemediğiniz için hapislere atılmaktan korkmamak güzel bir şeydir. Özgür olmak, eşit insanlar arasında yaşamak gerçek hayattır. İnsanın doğal hayatı başka türlüsü insanlığa aykırı bir uydurmadır, kötü komedyadır. Bu komedyada kimi efendi, kimi köle, kimi asalak, kimi de aracı rolüne çıkar. Siz de kabul edersiniz ki insanların doğal eşitsizliklerini yitirmeleri, korkaklıkları ve budalalıkları yüzündendir yalnız. Şu gerçek su götürmez. Kim özgürlüğünü yitirmişse onu savunamadığı için yitirmiştir. İki türlü olmuştur bu yitirme. Ya dolandırıcılar aptalları kandırmıştır ya da güçlüler güçsüzleri boyunduruk altına almıştır. Bilmem hangi yenenler, yenilenlerin bir gözünü çıkarmışlar, kimi halkların iki gözlerini birden dolap beygirinin gözlerini çıkarır gibi çıkarmışlardır. Ben iki gözümle yaşamak isterim. Oysa aristokratik devlette insanın bir gözünü, monarşik devlette de iki gözünü birden çıkarıyorlar galiba. George Washington 1732-1799 Amerikan Bağımsızlık Hareketi'nin fikir ve eylem önderidir. İyi hükümetin görevleri. Bizim politik düzenimizin temeli halkın anayasasını kendi yapıp değiştirmesi hakkına dayanır. Ama bütün halkın açık ve aracısız eylemiyle değişinceye kadar anayasa her şeyin üstünde dinsel bir saygı görecektir. Halkın bir hükümet kurma gücü ve hakkı, gerçek kavramıyla her yurttaşın kurulu hükümete bağlı olmasını gerektirir. Bir halk hükümeti özü gereği erdem ve ahlaka dayanmadan yürüyemez. Bu kural her türlü özgür yönetim biçimlerinde az çok geçerlidir. Bütün uluslara karşı haklı ve iyi niyetli olun, hepsiyle barış ve uyum içinde yaşayın, din de ahlak da böyle davranmayı gerektiriyor. İyi bir politikacının da başka türlü davranması düşünülebilir mi? Uluslar arasında uyuşma, birbirinden serbestçe yararlanma, politikanın insanlığın ve ulusunun çıkarı gereğidir. Ticaret politikamız bile uluslara eşit ve tarafsız bir el uzatmalıdır. Yalnız bir ulusla yardımlaşma ya da uluslar arasında seçme yapma yoluna gitmemeli. Olayların akışını kollamalı, ticaret akımlarını hiçbir şeyi zorlamadan dürüst yollarla yaymalı ve çoğaltmalıdır. Bir ulusun bir ulusu kayıracağı inancı üstüne hesaplar kurmaktan daha büyük yanılgı olamaz. Ulusların yaşantıları böyle bir hayale kapılmamayı gerektirir. Zaten haklı bir gurur da bu hayale yer vermez. Napolyon 1762-1821 Fransız asker ve devlet adamıdır. Tanımlamalar: yüksek politika büyük şeylere uygulanan sağduyudan başka bir şey değildir. Politika insanlar üstüne kumar oynamaktır. Kader de ne demek oluyor? Kader dediğim politikadır. Göte'ye. Hükümet yöntemleri: elinde sonunda devleti yönetmek için asker olmalıdır. Yalnız mahmuzlar ve çizmelerle yönetilir devlet. Düzeni korumak sanatı, sık sık ceza vermemek için ağır ceza vermektir. Fuçe'ye 1805 sık sık kurşuna dizmeli. Carnot'a 1796 ben Katolik geçinerek Vendée Savaşı'nı kazandım. Müslüman geçinerek Mısır'a yerleştim. Papacı geçinerek İtalya'da yürekler kazandım. Bir Yahudi halkını yönetecek olsam Süleyman'ın tapınağını yeniden kurardım. Louis Blanc 1812-1882 Fransız düşünürüdür, sol düşünce ve eylemin önemli isimlerindendir. Reform bildirisi: bütün insanlar kardeştir. Eşitlik olmayan yerde özgürlük bir yalandır. Bir toplum ancak yetilerin eşitsizliği ve görevlerin çeşitliliğiyle yaşayabilir. Ama üstün yetiler daha büyük haklar sağlamamalıdır. Daha büyük ödevler yüklenmelidirler. Eşitliğin ilkesi budur. Birlik kurmada onun zorunlu biçimidir. Birlik kurmanın amacı herkesin düşünce, ruh ve maddece ihtiyaçlarını, değişik yetilerini ve güçlerini kullanarak karşılamaktır. İşçiler şimdiye kadar köle ve kuldular. Bugün ücretli durumundadırlar. Onları ortak durumuna getirmeye çalışmalıyız. Bu sonuca ancak demokrasi gücünün bir eylemiyle varılabilir. Demokratik gücün ilkesi halkın egemenliği, kaynağı genel seçim, amacı da şu ülkünün gerçekleşmesidir: özgürlük, eşitlik, kardeşlik. İyi kurulmuş bir demokraside hükümetin başındakiler halkın vekilleridir. Bunlar sorumlu ve değiştirilebilir olmalıdırlar. Kamusal görevler bir üstünlük, bir ayrıcalık sağlamaz. Bunlar birer ödevdir. Bütün yurttaşlar halkın vekillerinin atanması ve yasanın hazırlanması işine katılmakta, eşit hak sahibi oldukları ve hak eşitliğinin sözde kalmaması için her kamu görevinin bir karşılığı olmalıdır. Yasa halk yönetiminin vekillerce dile getirilmesidir. Herkes yasaya uymak zorundadır. Ama kötü olunca değiştirilmesi için herkesin yasayı açıkça değerlendirmeye hakkı vardır. Basın özgürlüğü, çoğunluğun düşebileceği yanılgılara karşı bir güvenlik ve gelişen insan düşüncesinin bir aracı olarak korunmalı ve kutsal tutulmalıdır. Yurttaşların eğitimi ortak ve parasız olmalıdır. Bunu sağlamak devletin işidir. Her yurttaş askerlik eğitimi görmelidir. Kimse para karşılığında yurdunun korunmasına katılmak ödevinden kurtulamaz. İşçileri ücretli durumundan ortak durumuna yükseltecek, bir iş örgütlenmesini sağlayacak olan endüstri reformlarının öncülüğünü yapmak devletin işidir. Bireysel kredi komanditi yerine devlet kredisini getirmek önemlidir. İşçiler bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar devlet yoksulların bankacısı olmalıdır. İşçinin devlet karşısındaki durumu askerinkinin aynıdır. Devlet güçlü, kuvvetli ve gürbüz her yurttaşa iş bulmak, yaşlı ve sakat yurttaşlara yardım etmek ve onları korumak zorundadır. Karl Marx, 1818-1883. Sosyalist komünist ideolojinin derleyip toparlayıcısı, yayıcısı ve açıcısı olan önemli bir düşünürdür. Felsefe ve filozof. Filozoflar dünyayı türlü türlü yorumlamakla kalmışlardır. Oysa gerekli olan dünyayı değiştirmektir. Feuerbach üzerine tezler, 1845. Sınıflar çatışması üzerine. Ezilen bir sınıf, sınıflar çatışması üzerine kurulmuş her toplumun yaşama koşuludur. Ezilen sınıfın kurtulması demek, ister istemez yeni bir toplumun doğması demektir. Ezilen sınıfın kurtulması için bugünkü üretici güçlerin yan yana yaşayamaz olmaları gerekir. Bütün üretim araçları arasında en büyük üretim gücü devrimci sınıfın ta kendisidir. Devrimci öğelerin bir sınıf olarak örgütlenmesi, eski toplum içinde doğabilen bütün üretici göçlerin varlığını gerektirir. Felsefenin sefaleti. İnsanların kölelikten kurtulmaları her zaman günün üretici güçlerinin, ülkülerinin değil, çizdiği yoldan ve imkan verdiği ölçüde olmuştur. Alman ideolojisi. Bu sosyal evrim döneminin bütün yararlarını sömürüp tekellerini alan para babalarının sayısı azaldıkça yoksulluk, ezilme, kölelik, alçalma, sömürme artmaktadır. Ama bunun yanı başında kapitalist üretimin kendi mekanizması gereği gittikçe artan ve gittikçe düzenlenen, birleşen, örgütlenen işçi sınıfının dayatma gücü de artmaktadır. Kapital. Aristokrasi ve çapul. Para aristokratları yasalar koyarken, devleti yönetirken, kurulu bütün kamu güçlerini ellerinde tutarken, kamuoyunu olayların ve basının zoruyla etkilerken, saraydan meyhaneye kadar bütün alanlarda aynı alçalma, aynı yüzsüzce aldatmaca, aynı zenginleşme hırsı, ama başkasının zenginliğini koruma yoluyla değil, çalıp çırpma yoluyla zenginleşme hırsı almış yürümüştü. En çok da burjuva toplumunun tepelerinde en aşağılık, en dizginsiz açgözlülükler gemi azıya alıyor ve her an burjuva yasalarıyla çatışıyordu. Çünkü oyunla kazanılan zenginlik kendini ancak paranın, çamurun ve kanın birbirine karıştığı iğrenç cümbüşlerden zevk alır. Para aristokratları kazanç yolunda olduğu gibi eğlence yolunda da lümpen proletaryasının burjuva toplumunun tepelerinde tekrar doğmasından başka bir şey değildir. Lenin, 1870-1925. Sosyalizmi işçi sınıfı diktatörlüğü olarak yaşama geçiren Rus teorisyen ve eylem adamıdır. Yıkıcılık ve düzen. Proletarya diktatoryasının temeli yalnız yıkıcılık değildir, hatta yıkıcılık başta gelmez. Bu diktatoryanın özü işçilerin ön safındakilerin, öncülerinin, tek yöneticilerinin yani proletaryanın düzen ve disiplin gücüdür. Amacı sosyalizmi yaratmak, sınıflı toplum ayrılıklarını ortadan kaldırmak, bütün toplum üyelerini çalışır hale sokmak, insanın insanı sömürmesine yol açan kaynakları kurutmaktır. Bu amaca birden varılmaz. Bunun için kapitalizmden sosyalizme uzunca bir geçiş dönemi ister. Çünkü üretimin yeni baştan düzenlenmesi zor iştir. Çünkü hayatın bütün alanlarında kökten değişiklik yapmak bir zaman işidir. Çünkü küçük burjuvazi ve burjuva yönetimine alışmış olmanın dev gücü ancak uzun soluklu ve çetin bir savaşla alt edilebilir. Marx da onun için proletarya diktatoryası döneminden söz eder. Bu dönem kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi demektir. Burjuva demokrasisi, proletarya demokrasisi. Burjuva demokrasinin başta gelen partisi azınlığın korunması işini ancak bir başka burjuva partisine verir. Oysa proletarya her önemli derin ve köklü sorunda azınlığın korunması bahanesiyle sıkı yönetime ya da kırımlara uğrar. Demokrasi geliştikçe burjuvazi için tehlikeleri olan politik anlaşmazlıklar halinde kırımlara ve iç savaşlara yaklaşır. En demokrat burjuva devletinde ezilen halk yığınları durmadan açık bir çelişmenin duvarına çarparlar. Bir yandan kapitalistlerin sözde halkçılığının ortaya attığı soyut eşitlik, öte yandan işçileri birer ücretli köle durumuna sokan binlerce somut kısıntılar, aldatmacalar. İşte bu çelişme karşısında halkın gözü açılarak kapitalizmin çürümüşlüğünü, kalleşliğini ve ikiyüzlülüğünü anlamaya başlıyor. İşte sosyalizmi körükleyen ve yayanların devrimi hazırlamak için durmadan halk yığınlarına sergiledikleri de bu çelişmedir işte. Proletarya demokrasisi herhangi burjuva demokrasisinden milyon defa daha demokrat, daha halkçıdır. Bunu görmeyen bile bile burjuvazinin uşağı olmuştur ya da politik bakımdan ölmüş, tozlu burjuva kitapları arasında diri gerçeği göremeyecek kadar peşin burjuva yargılarına saplanmış ve bu yüzden de düpedüz bir köle durumuna düşmüştür. Bunu görmeyen, sorunlara ezilmiş sınıflar açısından bakamayan kişidir.
Kitabın sonu. 26 Ağustos 2017, sayfa 304.